Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 34. ayrım. 17. Eve, bir kıl testeresinin inceliği ve keskinliğiyle bürokrasinin etrafında dolaşarak Juliana'nın Denver'a gidiş ve dönüşte kullandığı özel mekiğin izini buldu. Diamond Express, reklamlarında kendini Amerika'nın en hızlı ve en lüks özel havayolu şirketi olarak tanımlıyordu. Eve, yaptığı hızlı araştırmada reklamlarında biraz gerçek payı olduğunu gördü. Çünkü ülke çapındaki oylamada üçüncü şirket olarak karşısına çıkıyorlardı. Rourke'un iki şirketinden sonra. Diamond Express'in hangarındaki mekikler, kargo araçları ve trenlere göz atarken, Juliana, Rourke'un araçlarından birini kiralayacak kadar cesur davranamadı diye düşündü. Baş ağrısı geri dönmüştü. Kafatasının kaldırımla buluştuğu ensesine bir çekiç iniyor gibiydi. Kısa bir süre uyumaya ihtiyacı olduğunu hissediyordu. Yani ya bir ara kısa bir mola vermesi gerekecekti ya da düşüp bayılacaktı. Pilotun adı neydi? Mason Riggs. Peabody oturduğu yerde doğrularak Eve'in yüzüne bir kez daha baktı. İyi misin? Hemen sinirlenme, sadece biraz beyaz ve parlak görünüyorsun. O dediğinin bir anlamı var mı acaba? Parlak? Eve aracı park etti, biraz uzanarak dikiz aynasından yüzüne baktı. Lanet olsun, parlak gözüküyordu. Yaz mevsimindeyiz, hava sıcak, insanlar terler ve hayır, kendimi iyi hissetmiyorum. Şu işi halledelim. Dönüşte ben kullanıyorum. Eve bir bacağı arabanın dışına çıkmışken tekrar döndü. Ne dedin sen? Dedim ki diye tekrarladı Peabody, tüm cesaretini toplayıp hayatını riske ederek, dönüşte arabayı ben kullanıyorum. Bu halde araba kullanmamalısın ve Louise yorulduğunda biraz frene basmanı sağlayacağım konusunda söz verdim. Eve, sıcağı olduğu kadar baş ağrısına ve yaralı yüzüne faydası olsun diye taktığı güneş gözlüklerini çok ağır bir hareketle çıkardı. Mosmor gözü delici bakışlarına ayrı bir sertlik katıyordu. Sağlayacağım derken? Peabody yutkundu ama dayanmaya çalıştı. Beni korkutmuyorsun. Yani çok fazla değil. Çünkü bembeyaz ve parlaksın. Dönüşte koltuğu yatırıp biraz kestirebilirsiniz, efendim. O cümlenin sonuna efendim eklemenin seni benim gazabımdan koruyacağını mı düşünüyorsun? Olabilir. Fakat daha çok mevcut sağlık durumunuzda sizden hızlı koşabileceğime güveniyorum. Peabody iki parmağını kaldırdı. Kaç tane görüyorsun? Koparıp kulaklarına sokacağım iki parmak görüyorum. Tuhaf bir şekilde bunu duymak içimi rahatlattı teğmenim. Eve iç geçirerek arabadan indi. Hangardan yükselen gürültüler kafasını delip beynine işliyor gibiydi. İçeri girip beynini patlatmasına gerek olmadığını umarak üzerinde Diamond'ın logosu olan bir tulum giymiş kadına işaret etti. Pilot Riggs'i arıyorum diye bağırdı. Mason Riggs. Haftalık bakıma aldığımız şu mekik onunki. Kadın baş parmağıyla hangarın girişini işaret etti. Ya içinde bebeğini koruyordur ya da dinlenme odasındadır. Dinlenme odası nerede? İçeride soldan ikinci kapı. Üzgünüm ama hangar ve dinlenme odası sadece görevli personele açıktır. İsterseniz sizin için pilot Riggs'i çağırtabilirim. Eve rozetini çıkardı. Ben bu şekilde çağırırım. Uygun mu? Elbette. Kadın eldivenle elini kaldırdı. Yalnız kulak korumaları olmadan içeri girmeyin. Güvenlik kurallarına da aykırı. Kasalardan birine doğru eğildi. İki kaba kulaklık çıkardı. Bunlar olmadan mahvolursunuz. Teşekkürler. Eve kulaklıkları taktı ve yoğun gürültüde gerçekten bir azalma oldu. İçeri girdi. Hangarda şu anda üç tane mekik vardı. Üçünün etrafı da ya oldukça karmaşık gözüken aletlerle bir şeyler yapan ya da işaret diliyle iletişim kuran teknisyenlerle doluydu. Bir erkek, biri kadın, üniformalı iki pilot gördü ve hangarın içine doğru ilerlemeye başladı. Gürültü kulaklıkların üzerinden yoğun bir vınlama şeklinde gelmeye devam ediyordu. İçerisi yakıt, yağ ve baharatlı köfte kokuyordu. Sonuncu koku midesinin hazır ola geçip beklemesine neden oldu. Köftelere karşı ciddi bir zaafı vardı. Eve, erkek pilotun omzuna dokundu. Melez ırkın karamel tenine ve son derece biçimli hatlarına sahip adam, gerçekten model olabilecek kadar yakışıklıydı. Riggs, Eve, Dudak hareketleriyle ismini sordu, adam başını salladığında rozetini kaldırdı. Adamın kibar ama şaşkın ifadesi karşısında dinlenme odasını işaret etti. Pilot Riggs pek memnun görünmedi fakat seri bir hareketle kalkarak ilerledi, kapının kodunu tuşladı ve açtı. İçeri girdiği anda kendi ufak kulaklıklarını çıkararak köşedeki bir kutunun içine attı. ''Bakımdaki mekiklerden biri benim. 20 dakika içinde güvenlik testine sokmam gerek, uçuşum var.'' Eve de kendi kulaklıklarını çıkardı. Pilotun söylediği tek kelimeyi duymamıştı ancak tahmin edebiliyordu. Riggs, Eve'in yüzünün hali karşısında kaşlarını kaldırdı. ''Kapıya mı çarptınız Teğmen?'' ''Ben de nerede kaldı?'' diyordum. ''Çok acımış olmalı. Pekala, sorun nedir?'' Dün gece Denver'a özel bir sefer yaptınız. Bu sabah döndünüz. Müşteriniz Juliet Darcy. Sefer yaptığımı onaylayabilirim ama müşteriler hakkında konuşamam. Mahremiyet politikalarımızın bir gereği. Bana kitaptan cümleler okumaya kalkma Riggs, yoksa sonraki seferine çıkamazsın. Bakın hanımefendi. Hanımefendi değil, ben bir polisim ve bu bir polis soruşturması. Müşteriniz dün gece Denver'a gitti, oteldeki oda servisinden güzel bir akşam yemeği sipariş etti, muhtemelen güzel bir uyku çekti. Bu sabah aynı otel odasında Spencer Campbell adında bir adamı öldürdü. Taksiye binerek havaalanına geldi, mekiğinize bindi ve onu New York'a geri getirdiniz. Oh, o birini mi öldürdü? Bayan Darcy, ciddi olamazsınız. Ne kadar ciddi olduğumu görmek ister misiniz? Bu konuşmaya polis merkezinde de devam edebiliriz. Ama o, bir dakika oturmak istiyorum. Kendini geniş siyah koltuğa bıraktı. Bence bu işte bir yanlışlık var, yanılıyor olmalısınız. Bayan Darcy çok tatlı ve kibar bir hanımdı. Bir hayır kurumunun gecesine katılmak için bir günlüğüne Denver'a gidiyordu. Eve elini uzattı. Peabody fotoğrafı açılan avuca bıraktı. Juliet Darcy olarak tanıdığınız kadın bu mu? Daily Enterprises ofisinde bulunan diskten bir resimdi. Aynı resim Denver Otel Güvenliği tarafından da teşhis edilip onaylanmıştı. Evet, bu. Tanrım! Riggs, üniformasının şapkasını çıkardı ve parmaklarını saçlarının arasından geçirdi. Bu, insanı çok sarsan bir şey. Eminim Spencer Campbell da aynı şekilde hissediyordur. Eve koltuğa oturdu. Bana yolculuğu anlatın. Adam artık işbirliği yapmaya karar vermişti ve Eve'in bir lazer silahıyla bile onu durdurması mümkün değildi. Eksik bir şeyler kalmasın diye hemen hostesi de çağırdı ve sonuç olarak Eve gidiş geliş yolculuğunun bütün ayrıntılarını öğrendi. İnanılmaz kibardı. Riggs ikinci kahvesini içiyordu. Ama aynı zamanda çok cana yakındı. Uçuş istek formunda özellikle yalnız olmayı talep etmişti. Giderken ya da dönüşte başka yolcu istemiyordu. Mekke'ye ilk bindiğinde ünlü birine benzediğini düşündüm. Yalnız uçmak konusunda ısrarcı olan birçok yıldız ya da hafif çaplı ünlülerle karşılaşıyoruz ama çoğu da tamamen şahsi bir uçuşun masraflarını ödemeye yanaşmaz. Ben hiç de cana yakın olduğunu düşünmüyorum. Uçuş görevlisi Lydia şişe suyunu yudumladı. Uçuşu için hazırdı. Saçları özenle şekillendirilmişti ve üzerinde ordu temalı yaldız örgülerle süslenmiş mavi renkli bir takım elbisesi vardı. ''Sizce nasıldı?'' diye sordu Eve. ''Züppeydi.'' ''Zarif olmadığını söyleyemem ama kesinlikle rol yapıyordu. Benimle konuşurken hizmetçisine hitap eden bir işveren tonu kullanıyordu. Birinci sınıfı tercih eden yolcularımıza meyve ve peynir tabağı yanında havyar ve şampanya da servis ederiz.'' Şampanya seçimimiz karşısında biraz canı sıkıldı. Eğer servisimizi seçkinleştirmezsek, Platinum ya da Five Star şirketine asla yetişemeyeceğimizi söyledi. Uçuş sırasında herhangi bir görüşme yaptı mı? Hayır, bilgisayarıyla uğraştı. Bu arada inişten önce kahve ister mi diye sormak için kabine girdiğimde ne yaptığımı görmeyeyim diye ekranı çevirdi. Sanki çok umurumdaymış gibi. Benimle konuşurken sürekli ismimi kullandı. Lydia şöyle, Lydia böyle. Tam da insanların sıcak ve cana yakın görünmeye çalışırken bir şekilde aşağılayıcı bir tavırla yaptıkları gibi. Bilmiyorum, bana çok hoş bir hanım gibi görünmüştü, dedi Riggs. Sen bir erkeksin. Lydia yorumun kulağa yatıştırıcı ve anlayışlı gelmesini sağladı. Eve kadının işinde gerçekten başarılı olduğunu tahmin etti. Peki, bu sabahki dönüş yolculuğu Ruh hali nasıldı? Gerçekten iyiydi. Mutlu, güler yüzlü, rahatlamış. Önceki gece biriyle yattığını düşündüm. Lydia! Of Mason, aynı şeyi sen de düşündün biliyorsun. Tam kahvaltı aldı. Çırpılmış yumurta, kruvasan, marmelat, orman meyveleri, kahve. Bir atlet gibi yedi ve beraberinde iki çiğ yumurta içti. Klasik müzik seçti ve meşgul ışığını sürekli açık tuttu. Ekranda sabah haberlerini açmıştım ama kapatılmasını istedi. Biraz da hırçın bir şekilde söyledi. Sanırım artık nedenini biliyoruz. Zavallı adam. Peki havaalanına geldiğinizde onu almak için bekleyen bir kara aracı var mıydı? Terminale gitti. O an biraz tuhaf gelmişti. Lydia başını salladı. Genelde özel araç parkında o kadar züppe birisini almak için bekleyen bir araba olur. Ancak o içeri girdi. Terminalden de çıkıp bir sürü ulaşım aracına binebilir diye düşündü Eve. Taksi, özel araba, hatta lanet olası metro. Sonuç olarak istediği şekilde ortadan kaybolabilirdi. Teşekkürler. Eğer başka bir şey hatırlarsanız lütfen polis merkezinden bana ulaşın. Umarım onu yakalarsınız. Lydia, Eve'in yüzüne sempatik bir şekilde bakarak ekledi. Çok acıyor mu? Tekrar dışarı çıktıklarında Eve ağrıyan boynunu ovaladı. Merkeze dönüp Denver polisinin neler öğrendiğine bir bakalım. Dune olduğu onaylandığında eyaletler arası bir dava statüsü kazanacak ve federaller devreye girecek. Bu işi federallerin devralmasına izin veremeyiz. Onu yakalayabileceklerse seve seve teslim ederim diyebilmek isterdim ama yalan olur. Dune'u ben istiyorum. Eve derin bir nefes verdi. Denver kesin onay işlemlerinde birkaç gün oyalanmayı kabul etti. O da bir şey. Eve güneş gözlüğünü cebinden çıkararak taktı. Anında daha iyi hissetmeye başladı. Neden sen kullanmıyorsun Peabody? Ben biraz kestirmek istiyorum. Peabody dişlerini sıkarak direksiyonun başına geçti. Evet, neden ben kullanmıyorum? Yüzünde gördüğüm bir sırıtma mı? Lanet olsun. Peabody yanağını çekiştirdi. İçimden yaptığımı sanıyordum. Giderken bir seyyar şarküteriye uğra. Et köfteli sandviç istiyorum. Eve koltuğu biraz yatırdı, gözlerini kapadı ve anında uykuya daldı. Et, köfteli sandviç için et pek de açıklayıcı bir kelime değildi. Okyanus bolluğunda kırmızı bir sosla yumuşatılmış, sert iki ekmek arasına yerleştirilmiş, et ailesinin belki çok uzaktan akrabası olan üç tane top gibi yuvarlak şeyden ibaretti. Bu çok uzak akrabalığı biraz yumuşatmak adına üzerleri lastik gibi yapay bir peynirle ve ortalama bir ağza ateşe verecek ve sinüsleri başarılı bir şekilde temizleyecek ölçüde yakıcı baharat karışımıyla süslenmişti. İğrenç oldukları kadar lezzetliydilerdi. Koku Eve'i çok derin bir uykudan uyandırdı. Jumbo boy aldım ve ikiye böldüm. Peabody çoktan Eve'i normal şartlar altında çıldırtan yavaş ve dikkatli sürüşüyle uzaklaşmaya başlamıştı bile. Günün bu saatinde Pepsi tercih edersin dedim. Ne? Evet. Şu anda zihni bulanıktı. Tanrım, ne kadardır uyuyorum? Yaklaşık 20 dakikadır ama çok derindi. Horlamaya başlamanı bekledim ama ölü gibi yattın. Gerçi rengin biraz düzeldi. Köftelerin dumanındandır. Eve kutuyu açtı ve devasa bir yudum kola içti. Sonra ağrı durumuna baktı. Baş ağrısı büyük ölçüde geçmişti. Baş dönmesi ve sinir bozucu titreme de yoktu artık. Nereye gidiyorsun Peabody? Ve bu sümüklü böcek hızıyla oraya vardığımızda hangi yüzyılda olacağız? Ben diğer sürücülere nezaket ve saygı gösterirken sadece şehir trafik kurallarına uyuyorum. Ama kendini daha iyi hissetmene sevindim. Ayrıca hazır şehir merkezine gelmişken ve hazır bu kadar güzel bir günken Rockefeller Plaza'nın önünde yiyebiliriz diye düşündüm. Karnımız doyar, biraz kendimize geliriz. Turistleri dikizler, biraz güneşleniriz. Kulağa çok kötü gelmiyordu. Alışveriş falan yok ama. O düşünce aklıma bile gelmedi. En azından bir dakikadan uzun olacak şekilde. Peabody 15. caddedeki yaya yolunda iyice yavaşladı. Aracın ön tarafını kaldırıma çıkardı, park etti ve görevde lambasını yaktı. Şehir trafik kurallarına uymaya ne oldu? O sürerken geçerli, park ederken değil. Ayrıca o kadar saplantılı olmaya gerek yok. Arabadan indiler. Turistlerin, öğlen yemeğine çıkanların, gezinenlerin ve onlara bayılan yan kesicilerin arasından geçerek paten sahası arkalarında kalacak şekilde bir banka oturdular. Peabody, peçete tomarını ikiye ayırdıktan sonra Eve yarım sandviçini uzattı ve ciddi bir yeme uğraşına giriştiler. Eve en son ne zaman bir öğlen yemeği molasına çıktığını hatırlamıyordu. Masası ya da arabası olmayan bir yerde gerçek yemek sayılan bir şey yediği son gerçek mola. Çevreleri çok gürültülü ve kalabalıktı. Hava ılıkla sıcak olmak arasında karar vermeye çalışıyor gibiydi. Güneş dükkanların camlarından lazer gibi yansıyordu. Önlerinden geçen bir seyyar satıcı yüksek bir sesle İtalyan opera aryası söylüyordu. La Traviata. Peabody rüzgarlı bir şekilde iç geçirdi. Charles'la birkaç defa operaya gitmiştik. O gerçekten keyif alıyordu. Yani benim için de fena değildi galiba ama böyle açık havada kulağa daha hoş geliyor. New York'un en güzel tarafı bu bence. Yazın öğlen vakti burada oturmuş, bu harika köfteli sandviçi yiyip farklı bir sürü insanı izlerken soyalı sosisli satan ve İtalyanca şarkı söyleyen bir adam görebiliyorsun. Eve tişörtüne damlamak üzere olan sostan son anda kurtulurken ağzı dolu olduğundan sadece "Hı-hı" diyebildi. Bazen etrafına bakmayı, fark etmeyi ve takdir etmeyi unutuyorsun. Yani bu farklılıkları demek istiyorum. Buraya ilk taşındığımda epey yürür, şaşkın şaşkın etrafımı izlerdim ama zamanla geçiyor. Sen geleli ne kadar oldu? Yani New York'a? Bilmem. Eve kaşlarını çatıp düşünürken bir ısırık daha aldı. Reşit olduğu anda koruyucu ailenin yanından ve sistemden dışarı atmıştı kendini. Doğruca polis akademisine, başka bir sisteme girmişti. 12-13 sene sanırım. Uzun bir süre. Şehre dair çoğu şeyi fark etmeyi unutur insan. Hı. Eve çiğnemeye devam ediyordu ama dikkati hemen önlerindeki bir turist grubu ve onların etrafında dolaşan epey becerikli görünen bir kaykaycının üzerindeydi. Kaykaycı hiç ritmini bozmadan şık ve temiz bir hareketle parmaklarını iki arka cebe sokup çıkardı. Cüzdanlar bir an havada göründükten sonra adam zarif bir hareketle dönüp gruptan uzaklaştı. Eve sadece bacağını kaldırmakla yetindi ve adam ani bir hareketle yere devrildi. Yuvarlanması sona erdiğinde Eve çizmesini onun boğazına dayadı. Adamın görüşü netleşene kadar Eve ağzındakini yuttu, sonra rozetini kaldırarak baş parmağını üniforması içindeki Peabody'ye doğru salladı. "Dostum, biliyor musun, polislerin önünde cüzdan aşıracak kadar aptal mısın, yoksa kendine mi fazla güveniyorsun anlamadım." Peabody, "Bu geri zekalının ceplerini yoklamak ister misin?" "Evet efendim." Peabody adama yaklaştı, bol pantolonundaki yarım düzine cebi ve bol gömleğindeki 3 cebi yokladıktan sonra toplamda 10 cüzdan çıkardı. "Sağ dizinden çıkardığın 2 cüzdan şunların." Olanlardan habersiz bir şekilde mutlu mesut birbirlerinin holo fotoğraflarını çeken iki turisti işaret etti. Güneş gözlüklü kahverengi saçlı adam ve Strikers şapkalı sarışın. Fark ettiklerinde yaşayacakları şok ve üzüntüden önce cüzdanlarını teslim et. Sonra da geri kalanı ile ilgilenmesi için bir devriye polisi bul. "Evet efendim." "Teğmen, ben neler olduğunu fark etmedim bile." Eve parmağındaki sosu yaladı. "Hepimiz farklı şeylere dikkat ederiz Peabody." Eve'in yardımcısı hızla uzaklaşırken yan kesici şansını denemeye karar verdi ama kalkmaya uğraşırken Eve tek hamleyle onu yere yatırdı ve uyarı mahiyetinde 10 saniye kadar soluk borusuna baskı uyguladı. "A-a-a." Parmağını ona doğru sallayarak kolasından bir yudum daha aldı. "Hey, bana bir şans ver." "Nasıl? Hadi git ve bir daha günah işleme filan gibi mi? Rahibe benzer bir halim mi var sence?" "Lanet olası polis." "Doğru." Şaşkın turistlerin cüzdanlarını teslim alırken geveledikleri teşekkürleri duydu. "Ben lanet olası bir polisim. Ne güzel bir gün değil mi?" 34. ayrımın sonu. Sayfa 343. Devamı 35. ayrımda.